Ayrım 3, sayfa 18. Doktor Ebi Matteo, hayatında hiç olmadığı kadar yorgundu. Röntgen odasında 10 dakika kestirmesini saymazsa 29 saattir gözünü kırpmamıştı ve bitkinliğinin yüzüne vurduğunu biliyordu. Cerrahi yoğun bakımdaki lavaboda ellerini yıkarken aynaya bakmış, gözlerinin altındaki koyu gölgelere mısır püskülü gibi olmuş kara saçlarına üzülmüştü. Sabah 10 olduğu halde duşa girmek şöyle dursun, dişlerini bile fırçalayamamıştı. Kahvaltı niyetine yoğun bakım hemşirelerinden birinin düşünüp getirdiği bir lob yumurtayı, bir fincan şekerli kahveyi yutmuştu. Ebi öğle yemeğine vakit bulursa kendini şanslı sayardı. Hastaneden 5'te çıkıp eve 6'da girebilmesi mucizeydi. Şu anda bir sandalyeye tünükleyebilmek bile lükstü. Fakat pazartesi sabahı viziteye çıkılmışken sandalyede oturulmazdı. Hele ki viziteye Bay Hastanesi'nin cerrahi bölüm başkanı Doktor Colin Wedding katılıyorsa hazır olduğu durulurdu. Emekli tabip genel doktor Wetting can alıcı soruları meşhurdu. Ebi generalden çok korkardı. Diğer cerrahlar da öyle tabii. Cerrahi yoğun bakımda 11 cerrah beyaz önlükleri ve yeşil ameliyat giysileriyle yarım daire şeklinde dizilmişti. Hepsinin bakışları bölüm başkanına çevriliydi. İşlerinden biri her an soru tuzağına düşürülebilirdi. Bir de gafil avlanıp ceza vermezlerse herkesin önünde küçük düşürülürlerdi. Grup ameliyat sonrası bakıma alınmış, 4 hastayı dolaşmış, tedavi planlarını ve seyirlerini yedilemişti. Şimdi yoğun bakım ünitesinin 11 numaralı bölmesindeydiler. Ebi'nin yeni hastası. Vakayı Ebi sunacaktı. Elinde bir mandalla dosya tutuyordu ama notlarına bakmadı. Bakışlarını generalin mahkeme duvarını suratına çevirip ezberden anlatmaya başladı. Hastamız 34 yaşında, beyaz, kadın. Bu sabah acilden geldi. Otoyolda bir başka araçla kafa kafaya çarpıştıktan sonra olay yerinde entübasyonla stabilize edilip helikopterle buraya sevk edildi. Acile geldiğinde muhtelif travmalar gözlendi. Kafasında çökmeler, çatlaklar, sol köprücükte ve hemoruzda kırıklar, yüzde derin kesikler mevcuttu. İlk muayeneye göre iyi beslenmiş, orta yapılı beyaz kadın uyarılara cevap vermedi. Ama biraz kuşkulu, ekstansiyon kasılması. Kuşkulu ne demek dedi Doktor Wettig. Ekstansör kasılması var mıydı yok muydu? Ebi kalbinin çarptığını hissetti. Herif şimdiden tepesine binmişti. Yutkunup açıkladı. Acıyla uyarı durumunda hastanın uzuvları bazen geriliyor, bazen hareketsiz kalıyor. Glasgow koma skalasına göre kaç verirsin yani? Şöyle hiç tepki göstermemesine bir, ekstansör kasılmasına iki verdiğimize göre bu hastaya 1,5 diyebiliriz. Cerrahların arasında tedirgin bir kahkaha dalgalandı. 1,5 diye bir puan yoktu dedi Doktor Wetting. Biliyorum olmadığını dedi abi. Ama bu hasta tam olarak 1 veya 2'ye. Vakayı anlatmaya devam et diye sözünü kesti Doktor Wetting. Ebi durup çevresine saran gözlere baktı. Şimdiden çuvallamış mıydı bilemiyordu. Derin bir nefes alıp devam etti. Hastanın tansiyonu 9,6, nabzı 100. Geldiğinde entübasyon yapılmıştı. Solunumu doğal değildi. Mekanik ventilasyon dakikada 25 nefese ayarlandı. Neden 25? Hiperventilasyon sağlamak için. Sebep, kandaki karbondioksit seviyesini düşürerek beyin ödemi asgari düzeyde tutmak için. Devam et. Kafatası muayenesinde sol parataryal ve temporal kemiklerde dediğim gibi çökmeler ve geniş yüzeyli kırıklar görüldü. Yüzdeki ağır kesikler sonucu şişme nedeniyle yüz kemiği kırıkları tespit edilemedi. Göz bebekleri orta noktada ve tepkisiz. Burun ve boğazda oklosefalik refleksler. Bakmadım. Bakmadın mı? Hayır hocam, boynu döndürmek istemedim. 11 ile kaymasından endişe ettim. Cevabının kabul edildiğini adamın başını hafifçe sallamasından anladı. Fiziksel bulguları aktardı. Nefes sesi normal, nabız normal, batında anormallik yok. Doktor Wetting araya girmedi. Ebi nörolojik bulguları aktarmaya bitirdiğinde kendini güveni yerine gelmiş, hatta biraz havalara girmişti. Niye girmesindi ki? Ne yaptığını biliyordu sonuçta. Röntgenlere bakmadan önceki izlenimin ne oldu diye sordu Doktor Wetting. Göz bebeklerinin tepkisiz durmasından orta beyinde kompresyon olabileceğini düşündüm dedi Ebi. Muhtemelen akut subdural ve epidural hematom kaynaklıdır. Nefes alıp fazla böbürlenmeden ekledi. Tomografiyle teyit edildi. Sol tarafta geniş subdural kanamanın orta yarıkta yoğun bir şekilde biriktiği görüldü. Nöroşirurjiye haber verildi. Acil ameliyata alınıp kan pıhtısı boşaltıldı. Yani ilk izlenimim aynen doğru çıktı mı diyorsun Doktor Matteo? Ebi başını salladı. Bakalım bu sabah durumu nasıl diyen Doktor Wetting yatağa yaklaştı. Hastanın gözünde fener tuttu. Göz bebekleri tepkisiz dedi. Parmağını kaburga kemiğine kuvvetle bastırdı. Hasta kımıltısız yatmaya devam etti. Acıya tepki yok, kasılmıyordu. Diğer hekimler hastaya yaklaşmışlardı ama Ebi yatağın ayak ucunda duruyor, kadının saygılı başına bakıyordu. Wetting muayenesine devam edip tendonları lastik çekişle vurur, destekleri ve dizleri oynatırken Ebi'nin üzerine bir yorgunluk çöktü. Gözcü kadın Ameliyattan önce tıraş edilmiş, kafasına takılmıştı. Gür kahverengi saçları olduğunu hatırlıyordu. Kan ve cam kırıkları içinde kalmıştı. Giysilerin içine de cam kırıkları işlemişti. Acilde bluzun kesilip çıkarılmasına Ebi de yardım etmişti. Beyaz mavi donma karan marka ipek bir bluzdu. Ebi'nin aklında en çok bu son ayrıntı bluzun markası yer etmişti. Zamanında kendisinin de satın aldığı bir markaydı. Bu kadının bir zamanlar başka bir yerdeki mağazada durmuş, askıdaki bluzları karıştırırken demir çengelin metaldeki gıcırtısını duyduğunu. Doktor Wetting doğrulup yoğun bakım hemşiresine döndü. Hematom ne zaman boşaltıldı? Hasta ameliyathaneden sabaha karşı 4 gibi çıkarıldı. 6 saat mi oluyor? Evet, yaklaşık 6 saat. Ebi'ye döndü. O zaman neden bir değişiklik yok? Ebi silkinip kendine geldi ve herkesin ona baktığını gördü. O da gözlerini hastaya çevirdi. Mekanik körük vızıldayarak inip kalktıkça hastanın göğsünün şişip inmesini izledi. Operasyon sonrası şişkinlik olabilir deyip monitöre göz attı. Kafatası iç basıncı biraz yüksek, 20 milimetre kadar. Bu sence göz bebeğinde değişime yol açacak kadar yüksek mi? Hayır ama ameliyattan hemen sonra muayene ettin mi? Hayır hocam. Bakımı nöroşirurjiye servisine devredildi. Ameliyattan sonra nöroşirurji asistanıyla konuştum. Ben nöroşirurji asistanına sormuyorum Doktor Dimatto. Sana soruyorum. Subdural hematom teşhisi koymuşsun. Hematom boşaltılmış. O zaman neden göz bebekleri hala sabit ve 6 saat geçmesine rağmen tepkisiz? Ebi tereddüt etti. General ona bakıyordu. Diğerleri de öyle. Onun yerine dibine sokan sessizliği sadece solunum cihazının hışırtısını bozmaktaydı. Doktor Wetting etrafını saran asistanlara buyurgan bir tavırla baktı. Doktor Dimatio'nun cevap vermesine kim yardımcı olacak? Ebi doğruldu. Soruya ben cevap verebilirim hocam dedi. Doktor Wetting kaşını kaldırıp ona döndü. Evet. Göz bebeklerindeki değişiklik uzuvlardaki gerilme üst orta beyin sinyalleriydi. Dün gece subdural hematomun orta beyine baskı yapmasından ötürü olduğunu düşündüm. Ama hastada iyileşme olmadığına göre herhalde bir hata yaptım. Herhalde mi? Ebi durum bir soru kaldı. Hata yaptım. Şimdiki teşhisin nedir? Orta beyin kanaması. Yırtılma kuvvetinden kaynaklanabilir. Subdural hematomdan kalan bir hasar da olabilir. Şimdilik tomografide çıkmayabilir. Doktor Wetting aklından geçenleri belli etmeksizin bir süre Abi'ye baktı. Sonra diğer asistanlara döndü. Orta beyin kanaması makul bir tahmin. Kombine Glasgow koma skalası 3. Abi'ye bir bakış attı. Düzeltiyorum. 3,5 ve ilerleme yok. Hastada doğal solunum, doğal hareketlenme görünmüyor. Beyin sapına bağlı reflekslerde dumura uğramış. An itibariyle yaşam destekten başka tavsiyem yok. Organ verim ve dokuların alınması da düşünülebilir. Ebi'ye sert bir bakışla selam verdi. Sonra diğer hastaya geçti. Asistanlardan biri Ebi'nin kolunu tutup hafifçe sıktı. Hey Dimatio, tebrikler. Ebi'nin bakınca başını salladı. Sağ ol. Genel cerrahi asistanı Doktor Vivian Cho, Bay Side Hastanesi'ndeki diğer doktorların gözünde efsaneydi. Söylentiye göre stajyer olarak ilk rotasyonun daha ikinci gününde çalışma arkadaşı olan bir stajyer hekim ciddi bir bunalım geçirerek bir sedyede kontrolsüzce ağlamış ve ruh hastalıkları koğuşuna sevk edilmişti. Bütün işler Vivian'a kalmıştı. 29 gün boyunca günü 24 saate hastanedeki tek ortopedi asistanı olarak nöbette kalmıştı. Eşyalarını nöbet odasına taşımış, hastane yemekhanesinden beslene 3 hile vermişti. 29 gün boyunca hastane kapısından dışarı adımını atmamıştı. 30. gün nöbeti bittiğinde çıkmış otoparklı arabasını bulamamıştı. Çünkü park görevlisi terk edildiğini sanıp bir hafta önce arabasını çektirmişti. İkinci rotasyonu olan damar cerrahisinin 4. gününde oradaki iş arkadaşına belediye otobüsü çarpmış, arkadaşın leğen kemiği kırılınca işler yine birinin üzerine yıkılmak zorunda kalmıştı. Vavyon Choa da gerisinden geri nöbet odasına taşınmıştı. Diğer hekimlerin gözünde mertliğini bu şekilde kanıtladığından yıllık ödül toplantısı yemeğinde ona bir kutu içinde 2 adet çelik bilye hediye edilmişti. Abby, Vavyan Choa'ya dair anlatılanları ilk duyduğunda kafasına canlanan çelik bilye imgesiyle karşılaştığında gördüğü ufak tefek ameliyat masasında ancak tabureye çıkarak ulaşan Çin asıllı kadını bağdaştırmakta zorlanmıştı. Vavyan viziteler sırasında pek konuşmazdı ama korkusuzca grubun en önünde yer alır, yüzüne bir duygusuzluk maskesi takardı. Vavyan yine umursamaz haliyle yoğun bakım odasındaki Ebi'nin yanına geldi. Ebi o sırada bir bitkinlik denizinde çırpınıyor, ayakta durmakta zorlanıyor, en basit bir kararı vermekte bile büyük güçlük çekiyordu. Vavyan'ın yanı başında durduğunu ancak o konuştuğunda fark etti. AB pozitif, beyin travması dediler. Ebi başını hastanenin çizelgesinden kaldırdı. Evet, bu sabah. Hadise yaşıyor mu? Ebi yoğun bakım ünitesinin 11 numaralı bölmesine baktı. Yaşamaktan ne kastettiğine bağlı. Kalbi ciğerleri iyi durumda mı? Faal. Yaşı kaç? 34, neden sordun? Eğitim servisinde bir hastayı takip ediyordum da. İleri derecede damar tıkanıklığına bağlı kalp yetmezliği vakası. Kan grubu AB pozitif. Yeni bir kalp bekliyor. Vavyen çizgilerin durduğu rafa doğru yürüdü. Hangi yatak? 11. Vivian çizelgeyi raftan çıkarıp metal kapağını açtı. Duygularını belli etmeyerek sayfaları taramaya başladı. Artık benim hastam değil dedi Abby. Nöroşirurjiye devrettim. Subdural hematom boşalttılar. Vivian raporu okumayı sürdürdü. Ameliyattan daha 10 saat önce çıktı dedi abi. Organların alınması için biraz erken değil mi? Nörolojik bulgularda değişiklik olmamış. Olmadı ama bir ihtimal. Glasgow skalası 3 ise ne ihtimali? Bir şey çıkmaz bundan. Vivian dosyayı yerine bırakıp 11 numaralı bölmenin yanına geçti. Abby kadının peşinden gitti. Bölmenin kapısında durup Vivian'ın alelacele yaptığı muayeneyi izledi. Tıpkı ameliyathanede olduğu gibi zamanını ve enerjisini hiç boşa harcamadan hareket ediyordu. Abby stajyerlik dönemini Vivian'ı ameliyatlarda dikkatle gözlemlemiş, küçücük ve hızlı ellerini gıpta etmiş, incecik parmaklarının ardı ardına mükemmel düğümler atmasına hayran olmuştu. Onun yanında kendini çok sarsak buluyordu. Masasının çekmece kulplarında cerrahi düğüm pratiği yapmak için saatler ve metrelerce ip harcamıştı. Evet, kabiliyeti vardı ama Vivian çoğunun sihirli elleri ne hiç sahip olamayacağını biliyordu. Şimdi Vivian'ın karanteriyoruyu muayene etmesini izlerken Abby'nin o ellerin hızına baktığında kanının donduğunu hissediyordu. Acıya tepki vermiyor dedi Vivian. Daha erken ama. Olabilir, olmayabilir de. Vivian cebinden refleks çekici çıkarıp tendonlarını vurmaya başladı. Şans yüzümüze güldü. Nasıl oluyor o? Anlamadım. Bizim yoğun bakımdaki hasta da AB pozitif. Bir yıldır kalp bekliyor. Bundan iyi eşleşecek biri çıkacağını sanmıyorum. Abby karın teroriye baktı ve bir kez daha mavi beyaz ipek bluzu hatırladı. Düğmelerini son kez iliklerken kadının aklından neler geçirmiş olabileceğini düşündü. Gündelik düşüncelerdi muhtemelen. Ölüm değildi şüphesiz. Hastane yatağı, serum hortumları, ciğerlerine hava basan makineler geçmemişti herhalde aklından. Lenf hücresi taraması yaptıralım. Bakalım tutuyor mu dedi Vivian. Diğer organlar için HLA tepkilerini çıkarırsak iyi olur. EEG çekilmiş de değil mi? Hasta bizim serviste değildi dedi Abby. Zaten bence erken hareket ediyorsun. Daha kocasına bile söylemedik. Birine söylemesi lazım. Çocukları varmış. Kabullenmek için zamana ihtiyaçları olur. Organların fazla zamanı yok. Biliyorum. Hızlı hareket etmek gerektiğini biliyorum. Ama dediğim gibi daha 10 saat oldu. Vivian lavaboya giderek ellerini yıkadı. Mucize beklemiyorsun değil mi? Kapıda yoğun bakım hemşiresi belirdi. Kocası çocukları da alıp gelmiş. Hastayı görmek istiyorlar. İşiniz çok uzun sürer mi? Benim işim bitti dedi Vivian kaya tavluyu buruşturup çöp kutusuna attı ve dışarı çıktı. İçeri gönderebilir miyim onları diye sordu hemşire Abby'ye. Abby Karanteraru'ya şöyle bir baktı. O anda bir çocuğun hasta yatağını görebileceği şeyler acı verici bir berraklıkla kafasına kazındı. Bir dakika dedi Abby. Hemen gönderme. Yatağa girip örtüleri düzeltti. Kağıt havluyu lavaboda ısıtıp kadının yanağında kurumuş sümüklerini sildi. İdrar torbasını göze batmasın diye yatağın öbür tarafını aldı. Sonra çekilip Karanteraru'ya son bir kez baktı. Kendisi ya da bir başkası ne yaparsa yapsın, az sonra o çocukların yaşayacağı acıyı hafifletmenin bir yolu olmadığını idrak etti. İçini çekerek hemşireye başını salladı. Gelebilirler. Akşamüstü 4:30'la Abby yazdıklarına konsantre olamıyor, gözlerini bir noktaya odaklamakta bile zorlanıyordu. 33,5 saatte nöbetteydi. Akşamüstü vizitesini tamamlamıştı. Nihayet dönüş saati gelmişti. Ama son dosyayı kapatırken gözleri bir kere daha 11 numaralı yatağa kaydı. Bölmeye girdi, ayak ucuna durup Karen Terori'ye bakarak düşüncelere daldı. Yapabilecek başka bir şey olup olmadığını düşünmeye çalışıyordu. Arkasından yaklaşan ayak seslerini duymadı. Ancak biri merhaba güzelim deyince arkasına dönüp kahverengi saçlı Dr. Mark Mohodel'in gülümseyen mavi gözlerini gördü. Sadece Abby'ye böyle gülümserdi ve Abby o gün bu gülücüğü çok özlemişti. Abby ile Mark çoğu günler birlikte ayaküstü öğlen yemeği yiyorlar. Hiç olmazsa karşılaştıklarında birbirlerine el sallıyorlardı. Ama o gün hiç görüşememişlerdi. Abby onu karşısına görünce içine ılık sessiz bir sevinç aktı. Mark eğilip onu öptü. Sonra bir adım çekilip karmakarışık saçlarına karışmış dokur önlüğüne baktı. Kötü bir gece geçirmişsin anlaşılan dedi şefkatle. Ne kadar uyuyabildin? Bilmem belki yarım saat. Genelde tepki vermişsin diye duydum bu sabah. Abby omuz sekti. Mıntıka temizliği yaptırmadan neyse ki. Bu sefer kazandığın anlamına gelir. Abby gülümsedi. Sonra bakışları yine 11 numaralı yatağa kaydı ve gülümsemesi dondu. Karan Terrario. Onca cihaz arasında kaybolmuştu. Solunum cihazı ve sıvı pompaları, sonda hortumu ve EKG elektrotları, tansiyonu ve kafatası basıncını ölçen aletler, her vücut fonksiyonu ölçecek bir alet, bu yeni teknoloji çağında nabız almasına, hastanın göğsüne el bastırılmasına ne gerek vardı? Bütün işi makineler yaparken doktorlara ihtiyaç var mıydı? Dün gece geldi dedi Abby. 34 yaşında. Evli iki çocuklu. İkiz kızlar. Buradaydılar. Daha biraz önce gördüm. Çok acayipti Mark. Kadına dokunmadılar. Durup baktılar sadece. Öylece durdular. İçimden kaç kere Dokunduğunu dedim. Şimdi iyi dokunun çünkü son şansınız olabilir. Bir daha dokunamayabilirsiniz. Ama dokunmadılar. Sonra günün birinde keşke diyecekler. Başını salladı. Elleriyle gözlerini çabucak sildi. Öbür herif sarhoşmuş. Ters yöne girmiş. Neye sinirleniyorum biliyor musun bak? Sinirlenmek ne kelime, köpürüyorum. Herif yaşayacak. Yukarıda ortopedi servisinde yatıyor ve birkaç kemiği kırık diye mızıldanıyor. Ebi derin bir nefes aldı ve soluğunu verirken sanki tüf öfkesini de boşalttı. Sözde benim işim hayat kurtarmak ama ben oturmuş keşke öbür herifin parçaları otoyola saçılsaydı diyorum. Yatağa sırtını döndü. Eve gitme vakti geldi. Mark onu rahatlatan ve sahiplenen bir hareketle sırtını sıvazladı. Gel dedi. Seni kapıya kadar geçireyim. Yoğun bakım ünitesinden çıkıp asansöre bindiler. Kapılar kapanarak Ebi'nin dizlerinin bağının çözüldüğünü ve Mark'a doğru eridiğini hissetti. Mark da onu hemen kollarının tanıdık sıcaklığıyla kavradı. Ebi'nin kendini güvende hissettiği yerdi burası. Bundan bir yıl önce Mark Odell hiç de güven telkin etmeyen biri değildi. Abi stajyerdi. Mark ise göğüs cerrahisi asistanı olmalı yanı sıra Bay Sita organ nakli ekibinin kilit isimlerinden biriydi. Bir travma makası nedeniyle ameliyathanede tanışmışlardı. 10 yaşındaki hasta yanlış doğum günü hediyesi sonucunda kardeş tarafından göğsüne bir ok saplanmış halde ambulansa getirilmişti. Abby ameliyathaneye girdiği sırada Mark kıyafetlerini giyip eldivenlerini takmıştı bile. Abby'nin staj olarak daha ilk haftasıydı ve Mark'a yardım edeceği için heyecanlı ve gergindi. Masaya yaklaşmış karşı tarafına duran adama çekinerek bir bakış atmıştı. Maskenin üzerinde yüzüne akıllı bir ifade veren geniş bir alın ve bir çift mavi güzel göz görmüştü. İnsanın içine işleyen meraklı gözler. Ameliyatı birlikte yapmışlardı, çocuk kurtulmuştu. Bundan bir ay sonra Mark Abby'ye çıkma teklif etti. Abby onu iki kere geri çevirdi. Onunla çıkmak istemediği için değil, çıkması gerektiğini düşündüğü için. Bir ay daha geçti. Mark bir kez daha teklif etti. Bu kez Abby duygularına söz geçiremedi. Kabul etti. Abby 5,5 ay önce Mark'ın Cambridge'deki evine taşınmıştı. Başlarda evini ve hayatını bir kadınla hiç paylaşamamış olan 41 yaşındaki bir adamla yaşamak kolay olmamıştı. Fakat şimdi Mark'ın sıcaklığını, desteğini hissettikçe bir başkasını sevmeyi, bir başkasıyla yaşamayı aklına bile getiremiyordu. Bebeğim benim dedi Mark. Ilık nefesini Abby'nin saçlarına karışıyordu. Çok yoruluyorsun değil mi? Bu iş bana göre değil. Ne işim var benim burada? Hep hayalini kurduğun işi yapıyorsun. Bana öyle demiştin. Neyin hayalini kurduğunu hatırlamıyorum bile. Önüme bakmaktan hayalimi göremiyorum ki. Hayat kurtarmakla ilgili bir hayaldi. Öyle kalmıştı aklımda. Evet ama sonra diğer arabadaki sarhoş ölseydi diyorum. Genç kadın hoşnutsuzlukla başını salladı. En kötü dönemden geçiyorsun Ebi. Bak travma sadece 2 gün kaldı. 2 gün daha geçti mi bitecek. Ne demezsin? Ondan sonra göğüs cerrahisi. Kıyas kabul etmez. En fenası her zaman travmadır. Sen de sık dişini herkes gibi. Ebi kendini iyice Mark'ın kollarını bıraktı. Psikiyatriye geçsen bana olan tüm saygını yitirir misin? Yüzüne bile bakmam, hiç şüphen olmasın. Çok gıcıksın. Mark gülerek Ebi'nin başının üstünü öptü. Herkes öyle düşünüyor ama bir tek sen yüzüme söyleyebilirsin. Zemin katta inip hastaneden çıktılar. Sonbahar gelmişti ama Boston Eylül ayının 6. gününde kavruluyordu. Ebi otoparkta yürürlerken kalan gücünde tükendiğini hissetti. Arabaya vardıklarında adım atacak hali kalmamıştı. İşte bu hale geliyoruz dedi içinden. Cerrah olmak için imtihan ediliyoruz. Bitmeyen günler, zihinsel ve duygusal mücadele, hayatımızdan sürekli bir şeyler kopup giderken başımızı kaşıyacak vakit bulamamak. Bunun merhametsiz fakat gerekli bir ayıklama süreci olduğunu biliyordu. Mark sağ çıktıysa o da çıkardı. Mark ona bir kez daha sarılıp öptü. Eve kadar kullanabilecek misin? Araba yolu biliyor. Ben de 1 saate evde olurum. Pizza alayım mı? Ebe esneyerek direksiyona geçti. Ben istemem. Akşam yemeği istemiyor musun? Şu anda sadece bir tek yatak istiyorum. Ayrım 3, sayfa sonu 27.